Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi 760 bin üyesini sandığa götürdü. %60 katılım az gibi görünüyor ama sonuçta delegeler, üyeler, yani o partiyle bütünleşmiş isimler, biz bunları milletvekili görmek istiyoruz diye genel merkeze sandıklarını yolladılar. Hakim denetiminde ve kesin tabii ki listelerin oluşmasına 41 bir ilde böyle sonuçlamış oldu CHP tabanı. Efendim, burada alınacak çok dersler oldu muhakkak. Bakacağız, etraflıca bakacağız. Deniz Baykal neden kendi şehrinde birinci sırada olamadı? Bir doktor onun yerine geldi, oturdu. İstanbul'da neden örgütün çok önem verdiği isimler yok da işte en son Dursun Çiçek Ergenekon davası ve ona bağlı İlhan Cihaner davası biliniyor. O iki isim en ön sıralarda çıktı. Yıllarını örgüte, mücadeleye adamış isimler geri planda kaldı. Bunların arasında gazeteciler ne yaptı? Çiğdem Anıt'ından Melda Onur'una, onlara bakacağız. Sarıgül çok büyük sürpriz deniyor. Yani negatif anlamda seçilebilecek olduğuna dair Gürsel Tekin'in de açıklamaları var ama yine de riskli bir yerde görünüyor. Bunlara bakacağız, tahlilini yapacağız. Uzmanlarımızdan görüşler alacağız. Evet, şu anda Türkiye'de sıcak bir tartışma var. Çünkü saatler 10.05'i gösterdiğinde İstanbul'dan Slovenya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki AK Parti'nin seçim bildirgesini başbakan bana getirdi, okudum, ben de beyanda bulundum dedi. Ondan sonra 5 saat geçti, Slovenya'da indi ve orada da sorular sorulunca dedi ki ben böyle bir beyanda bulunmadım, ben okumadım dedi. Bu tartışma, başkanlık meselesi, bu konuyla ilgili son tartışmalar, onlara bakacağız. Kıbrıs'ta o gerilim yine aşıldı. Neler aşılmadı ki? Kardağ'dan tutun o Hora bir sismik araştırma gemisine kadar. Bu kez Barbaros Hayrettin Paşa, tarihten alınmış o isimle bir Türk tarafı, Türk kesimi bir arayış içindeydi Akdeniz'de. Kıbrıs Rum kesimi de kendi alanında doğalgaz, petrol arayışını sürdürüyordu. Gerilim vardı, müzakereler çıkmaza girmişti. Efendim, o düzeldi, iyi ki düzeldi. Biz de tek gemimizi çekiyoruz. Rumlar da arama faaliyetine son veriyorlar. Kıbrıs'a bağlanıp öğreneceğiz. Cengiz Erdin'in sesli dosyalarında Nevşehir'in Özkonak beldesi var. Orada büyük işler yapan insanları dinleyeceğiz. Sonra da Almanya ile birlikte araştırmalar yapan Türkiye-Almanya müşterek tarihinde ilginç ayrıntıları paylaşacak bize Cengiz Erdin'in sesli dosyaları. Evet, biz manşetle başlayalım.
Haber alma hakkına saygı duyduk.
Telefonla da olsa içimi döktüğüm için
İstiklal'den ambulans herhalde yaradı var.
Mikrofonumuzu hep habere, ayrıntıya uzattık.
Doğu Anadolu bölgesindeki yaşayan insanların yüzleri yanıktır soğuk şiddetiyle, biliyor musun?
Biz Kuğulu Park'ta burada bir halk topluluğu oluşturduk, sahne kurduk. Gelenler kitaplarını getiriyorlar Gezi Parkı'ndaki gibi.
Gazeteciliğin 3 saygın ödülüyle yolumuza devam ediyoruz.
İyi ki varsınız.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla gece 24'te. Manşet.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim sonuçlarına bir bakalım. Hakikaten dün 760 bini aşkın CHP üyesi gitti sandıklarda, dedi ki ben bunları milletvekili görmek istiyorum. İstanbul çok konuşuluyor, hemen oralardan başlayalım. Efendim, bir numaralı seçim çevresi. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi 2011'de 16 milletvekili çıkarmış. CHP'nin 11 milletvekili var, MHP'nin de 2, bağımsızların da 1. Yani 30 milletvekili dağılacak burada. Şimdi orada kim birinci? Gamze İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkanı'nın eşi. İkinci Barış Yarkadaş, gazeteci arkadaşımız, bizim radyomuzda da çok yorumlar yaptı. Gerçek gündemin sahibi, internet sitesiyle de söz ettirdi adından. Eski il başkanı dördüncü olmuş Oğuz Kağan Salıcı 19 bin oy alıyor. Yani Gamze Hanım 25.520, Barış Yarkadaş 25.496, müthiş. Mahmut Tanal 22.680. Böyle iniyor. Efendim ne var? En son Berhan Şimşek 12. mesela. CHP'nin burada 5'te merkezden atanacak kontenjan olacağını düşünün. Yani 12 görünen isim yukarıya 5 kişi geldiği için 17 inmiş olacak. Yani o oyuncu Berhan Şimşek daha önce de meclisteydi. Artık seçilemeyecek bir yerde denilse çok mu abartılır bilmiyorum ama görünen o. Ali Özcan 6. sırada. Dolayısıyla o seçilecek bir yerde gibi görünüyor. Böyle burada ne oy varmış? Şu var. Adalet ve Kalkınma Partisi 1.386.000 oy alıyor bu bölgeden. CHP 986.000 oy almış. Yani bunları arttırması 30 milletvekili dağılımında kendi lehine bir şey yaratması lazım. 16'ya 17'ye gitmesi lazım ki burada Can Ataklı mesela 14. sırada, yukarıda 5 kişi olacak, 19'a düşüyor. 11.931 almış Can Ataklı gazeteci, Vatan'da da yazdı yıllarca, eski Sabah yazarı, Beşiktaş'tan da DSP'den belediye başkan adayı olmuştu. Böyle görünüyor birinci bölge. İkinci bölgede Aykut Erdoğdu milletvekili 20.972 oyla birinci sırada. Dursun Çiçek burada 17.686, onu takip eden ilk partili 14.000, yani arada 3.000 bir fark var ilk 3 isimde. Burada da ama 1, 3, 5, 7 kontenjan olacak. Yani 4 kişi de üst sıralarda olacak. İkinciyim diyenin önünde bir kişi olacak. Yani ben 7.'yim diyen aslında 11. olmuş olacak. Burada da ne var? Mustafa Sarıgül işte. Burada çok konuşulan mesele bu. 5. sırada kendisi. Tabii önünde de 1, 3, 5, 3 kişi daha gelecek. 8. sırada olacak. Ne olmuş 2. seçim bölgesinde 2011'de? Ona bakalım. CHP 9 milletvekili çıkarmış. Evet, 27 milletvekili çıkıyor bu bölgeden. Adalet ve Kalkınma Partisi 15 yapmış burada. CHP 9, MHP 2, bağımsız Sırrı Süreyya'nın girdiği yer. O da bir kişi oradan milletvekili olmuşlar. Yani burada Mustafa Sarıgül'ün ne oluyor? Diyelim ki önünde 4 kişi de var. 9. sırada, evet, geçen seferki kadar bir oyla 9 milletvekili çıkarırlarsa Sarıgül de girecek demek. Ama MHP oradan tırtıklarsa, artık HDP'nin bağımsız değil de 2-3 milletvekili çıkarması halinde durum kritik. Ne var başka? Melda Onur mesela 9. sıraya düşmüş. Çok konuşulan bir milletvekili, gazeteci arkadaşımız Çetin Soysal, o 8. sırada. Çiğdem Anat, CNN Türk'te çalıştı yıllarca NTV'de, o da 11.800 oyla 10. sırada, ama yukarıya da 4 kişi gelecek, onu biliyoruz, 14 oluyor. Ercan Karakaş sürpriz 16. Ercan Karakaş 9.791 oy almış. Yani böyle. Cem Tüzün 8.000 oy almış. Mehmet Sevigen, bir dönem Baykal'ın en yakınındaki isimdi, 7.933 almış. 21. sırada, yani seçilmesi mümkün değil. Şinasi Öktem, Ümraniye Belediye Başkanı, il başkanlığı yaptı. 6.500 oy almış. O da öyle. 3 numaralı seçim bölgesi İstanbul'un. İhan Cihaner 21.843 ile birinci. Yani eski savcı. Gözaltına alındı, tutuklandı, yargılaması sürüyor. Ali Şeker ikinci 16.900 ile, Eren Erdem üçüncü, Zeynel Emre 14.000, Sibel Özdemir böyle gidiyor. Süleyman Çelebi burada 11.800 ile 9. sırada, ama burada da 5 kontenjan olacak, yani 14 oluyor. Ne çıkarmışlardı CHP'liler? 9 çıkarmışlar 3. bölgede. 15 AKP çıkarmış, MHP 3, bağımsızlar Levent Üzel ile 1 kişiymiş bu bölgede de. Sonlara doğru bakıyoruz. 30. sırada 6.600'de Rıdvan Budak var. Eski DİSK'in genel başkanı, sendikacı, eski milletvekili. Yani örgüt orada da seçilebilecek bir yer vermemiş CHP'ye. Evet, daha diğer illerde var. İlginç özellikler taşıyan, notlar taşıyan yorumlarımız olacak mutlaka. Biz efendim Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da deneyimli bir gazeteci Türey Hanım, Türey Köse attığımızda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, ben de karınca kararınca İstanbul'u biraz anlatmaya çalıştım görünen tablodan, ama siz yıllardır CHP'yi çok yakından izlediniz, biliyorsunuz DNA'larını da. Yani Önder Savlar, işte Mehmet Sevingenler, bambaşka bir resim var önümüzde. CHP'liler bir şeyler söylediler. Ne söylediler Türey Hanım?
Deleye'nin delegenin değil daha doğrusu bu sefer ön seçimde partililer bizzat oy kullandı. Daha önceki eğilim yoklamasında delegeler oy kullanmıştı. Partililer bence eskilere bir durun artık dediler. Genel başkanı rahatlattılar. Kemal Bey her anlamda rahatladı. Aday belirleme süreçlerinde genel başkanlar ve parti yönetimi için son derece sıkıntılı süreçlerdir. Bütün örgütün milletvekili adayları beklentisi malum. Ve genel başkan ve 17 kişilik MYK'nın daha sonra da parti meclisinin ağzına bakar aday adayları. Kemal Bey sorumluluğu bir anlamda örgütle paylaştı, partililerle paylaştı. Ve buyurun yarışın ve kazanan gelsin dedi. Bu anlamda bir rahatladı aday belirleme sürecinde. Diğer açıdan bir kere daha rahatladı. Parti içinde olası rakipleri pek öyle seslerini yükseltebilecek konuma gelmediler. Deniz Baykal çok iddialıydı malum eski genel başkan. Antalya'dan hatta bir süre önce açıklamalar yapmıştı. Genel başkan bana kontenjan önerdi. Ama ben ön seçim istedim diye. Çok iddialı girmişti. Kendi ilinde liste başı olamadı. Bu CHP tarihinde ilk kez gördüğümüz bir şey. Baykal daha önceki dönemlerde de seçimlerde ön seçim yapıldı. Rutin bir sonuçtur. Baykal her zaman Antalya'dan liste başı çıkar.
Doğru. Şimdi Niyazi Bey değil mi? Niyazi Bey'i de tanımıyoruz. Doktormuş ama çok seviyormuş
genç
örgüt.
Genç doktormuş. Evet, halkın yaşında. Doktoru diye anılıyormuş. Hı-hı. Bizim de öğrendiğimiz. İşte gezi sürecinde sanıyorum etkili olmuş. Ve bayağı da bir fark var. Yani,
1390. 1390.
Evet, bayağı da bir fark var. Bu önemli. Öte yandan Ankara'ya gelelim, başkente gelelim. Evet. Burada Önder Sav ve ekibi olarak anılabilecek bazı isimler son derece iddialılardı. Hatta örgüt üzerinde öyle bir Önder Sav efsanesi vardı. Hala bunun etkileri sürüyor diye bize hep şey diyorlardı. Liste tamam. İşte birinci sırada Önder Sav, ikinci sırada Hakkı Fiyah Okay, Ankara birinci bölge böyle çıkacak. Birinci bölge Önder Sav'ın bölgesi. Zaten örgütte Önder Sav'dan sorulduğu için bir zamanlar bu efsaneydi. Ama ben bugün şeyde gazetede yazdım. Oy kullanan sandıklara gittiğimde hemen havayı algılıyorsunuz. Bazı hikayeler anlattılar. İşte örgüt toplantılarına katılmış Önder Sav. Orada bazı gençler artık efendim yeter. Gençlere yol açın demişler. O da biraz meydan okumuş. İşte ben dimağımla, aklımla en gençinizi getirdim. Yarışmaya hazırım demiş. Ama örgüt bu söyleme anlaşılan itibar etmedi. Bir anlamda Önder Sav da artık partide Önder Sav döneminin kapandığını tam anlamıyla söyleyebiliriz. Çünkü son kez şansını denedi herhalde bir milletvekili adayı olarak. Diğer yandan Sarıgül, biliyorsunuz İstanbul 2. bölgede Kemal Bey'in aday olmamasının en temel nedenlerinden biri. Sarıgül ondan önde çıkar da onun altında kalırsa diye bir kaygısı vardı parti yönetiminin. Bunun da pek isabetli olmadığı görüldü. Sarıgül 5. sıraya geriledi. Olası rakiplerinden ilerideki bir kurultayda. Bu pek de güçlü gelmedi yani. Hatta sanıyorum zor geldi denilebilir.
Değil mi? Kontenjan da gelirse o iki numaralı seçim çevresinde yani böyle tam eşikte gibi gördüm ben. Bilmiyorum yani 9 çıkarmışlar geçen sefer.
Evet geçen seçimde. Şimdi burada yani son gelecek ki milletvekili Sarıgül olabilir.
Evet öyle görünüyor.
Değil mi öyle görünüyor Öyle görünüyor yani son sıradan geliyor bir anlamda.
Evet.
Sarıgül gibi çok iddialı bir isim için bu pek herhalde beklediği özlediği bir sonuç değil. Bir de bu seçimden önce daha önce alışkın olmadığımız ölçüde olanaklar kullanıldı ön seçim yarışında. Bütçeler kullanıldı.
Öyle mi? Yarışanlar öyle harcadılar.
Söylenen isimlerden biri de Sarıgül'dü.
Evet.
Yani tanıtım harcamaları, örgüte yapılan yatırımlar, harcamalar, yemekler, kampanyalar. Mesela bilmiyorum İstanbul'da çok iyi izlemedim. Ankara'da billboardlarda en çok Ankara'da Aydın Azlak'a kampanya yürüttü. O herhalde en seçim, ön seçim bütçesi harcayanlardan biriydi. Her yerde billboardlarda Aydın Azlak'ın fotoğraflarını gördük, afişlerini gördük. Ciddi kaynak harcandı. Bunu şeyden de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün biraz önce Cem Tüzün'ün Facebook'ta gördüm. Çok mütevazi bir kampanya yürütmüş.
Evet.
İşte diyor adaylık için verdiğim 5 milyon lira, 1000 lira şu para. Her gittiğim ilçe örgütüne 250 lira bağış yaptım. 40.000 lira harcadım hikayesi diyor.
En tevazusu böyleyse düşünün yani doğru söylüyorsun.
Yani düşünün bu çok önemli bir rakam. Büyük bütçeler de harcandı. Ama buna rağmen örgüt gençlere, kadınlara, çalışanlara itibar etti.
Evet.
Bir de ben daha sol kökenli isimlerin gençlik gezi hareketi içinde yer alan, işte halkın sorunlarına sahip çıkan, ne bileyim Soma'da O katliamdan sonra işçilere sahip çıkan Özgür Özel'i düşünün. Mesela evet. Bizim kaygılar vardı örgütte gelemeyebilir diye. Çünkü başka yarıştığı il özelinde başka yarıştığı kişiler var. Dengeleri farklıdır. Kamuoyunda bizim önde gördüğümüz isimler gidersiniz kendi ilinde diğer rakipleri de öne çıkmak istedikleri için çizerler çıkamayabilir. Mesela çok rahat çıktı Özgür Özel.
Evet.
Yani Gezi'ye Aylin Nazlı Akın Gezi sürecinde Ankara'da çok aktif çalışan bir parlamenterdi. Aykut Erdoğdu malum yolsuzluklarla mücadelede öne çıktı. Bizim bu isimlere örgüt bir anlamda sahip çıktı.
Peki o Dursun Çiçek, İlhan Cihaner yani biraz böyle hukuki konularda tabii mağduriyet yaşayan ama bir dönemle anılan isimlere mesela örgütün sahip çıkması da acaba hangi mesajı içeriyor?
Evet, bu da ilginç. Şimdi İlhan Cihaner o malum hikayeyle mağduriyetle açıklanamaz sadece onun başarısı tabii. Bence. O bir kere seçim bölgesini değiştirdi. Denizli'deydi. İstanbul'a gitti. Yepyeni bir seçim bölgesine çok çalıştı. Ve ben ilk geldiğinde hemen o yargılandığı dava ve süreçlerle ilgili hemen bir ön yargıyla bakıyor insan.
Evet.
Mesela ben şaşırdım. Çok sosyalist ve sol ortamlarda hep İlhan Cihaner karşıma çıktı. Yani deniz gezisinin anmasına gideriz. İlhan Cihaner oradadır.
Evet.
Başka işte Birleşik Haziran Hareketi içinde yer alıyor biliyorsunuz. O orada yer alan CHP milletvekillerinden biri. O sol kesimlerle ilişkileri son derece iyi bir milletvekili. Ama Dursun Çiçek derseniz açıkçası bu konuda hiç söyleyebileceğim bir şey yok. Benim için en büyük sürprizidir bu an seçimin.
Evet.
Yani İstanbul'daki dengeleri iyi bilemediğim için nasıl oldu, nasıl bu kadar başarılı oldu bir yorum yapmaktan aciz hissediyorum kendimi açıkçası. O beni şaşırttı. Balbay'a gelirseniz Balbay daha önce cezaevindeydi. Cezaevindeyken seçildi. Bir anlamda öyle sahip çıkmışlardı mağduriyetinden dolayı örgütün. Ama bu sefer o ben... Tabandan geleceğim dedi ve çok ciddi bir kampanya yürüttü. O da ön seçimde genel başkanın arkasından ikinci sırada çıktı, başarıyla çıktı.
Çok önemli.
Böyle ilginç dengeler var, örgütün ilginç mesajları var. Dediğim gibi.
Ercan Karakaş'a ne diyorsunuz Tülay Hanım? Ercan Karakaş,
Ercan
o da şaşırttı.
Ercan Karakaş beni şaşırttı gerçekten. Evet. O da 16. sol kanat içerisinde hep çalışan ve hep örgüte ön seçimi savunan bir parlamenterdi. Ama anlaşılan eski milletvekillere, siyasetçilere... biraz böyle bir durun diyor örgüt. Yani partililer daha yeni isimlere yol açmak istediler.
O çok görünüyor.
Denilebilir.
Gazeteci arkadaşlardan Atilla Sertel bayağı iyiydi İzmir'de. Bizde Çiğdem Anat 10. sırada yukarıya da tabii 4 kişi gelince biraz zor gibi görünüyor onun değil mi?
Doğru ama Çiğdem açısından bence çok büyük başarı. Değil mi? Hiç ortada yokken bir de örgütün bizlere dişi gibi biliriz malum gibi isimlerle yarışa girdi. Yani o CHP'liliği ne kadardır bizim aktif kamuoyunun bildiği 2 ay bir hatta daha az belki.
Tabii,
bu kadar bir sürede bence çok başarılı bir sonuç aldı. Birçok partinin eski ismini geride bırakarak, önemli ismini geride bırakarak öne geçti. Yani seçimlerde biz bu ön seçimleri sadece milletvekili adaylığı ve parlamentoya girmek diye bakmayız. Bazı hatta deriz, adını yazdırdı deriz. İşte bundan sonra yerel seçim olur, başka seçimler olur. Yani başka yerlerde o isimleri görebiliriz. Tekrar karşımıza çıkabilirler.
Doğru. Peki son tabii seçim başarısına da yansıyor mu, yansıyacak mı bu ön seçim tecrübelerinizden şöyle? Yani CHP yapan o gönüldaşları bu partinin daha çok milletvekili çıkarması için nasıl olsa benim seçtiğim adamlar listede olacak diyerek daha canla başta çalışır da biraz daha sıçrama yaratırlar mı? Böyle bir beklenti normal midir?
Ben size katılıyorum. Böyle bir beklentiye daha doğrusu katılıyorum, onaylıyorum. Çünkü daha önce hep ne olurdu? Örgüt küserdi.
Evet.
İşte ben çalışıyorum. Genel merkez bana tepeden bir isim gönderiyor. Hatta o şeyde yerel dengelerde çok önemlidir.
Tabii.
İşte bizim memleketten değil. İstanbul'dan, Ankara'dan.
Hata yaptılar derler yani. Hata yaptı genel merkez.
Evet, hata yaptı derler. Küser, kendisi çalışsın derler. Ama şimdi örgütü yarışa girdi. Şu birkaç gündür, daha doğrusu son bir aydır müthiş bir dinamizm var CHP örgütlerinde. Bu iyi bir şey. Yani bu sürece katıldığı zaman bir parti içi demokrasi iyidir. En kötüsü, en zor koşullarda olanı bir tabii ki birçok amamız var, keşkemiz var. Keşke daha üyelik sistemi sağlam, sağlıklı olsa, yarış demokratik koşullarda, eşit koşullarda olsa. Bütün aday adaylarının biraz önce bütçelerden söz ettik. Kendilerini tanıtma, anlatma, partililere ulaşma şansı o kadar yüksek olmadı. Olanakların eşit olmaması açısından. Ama yine de dediğim gibi bu örgüte bir dinamizm getirdi ve örgüt ben seçtim kardeşim deyip sahip çıkacaktır diye düşünüyorum.
Anladım. Peki, Cumhuriyet'ten Türey Köse bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.
Rica ediyorum. İyi yayınlar size.
Evet, şimdi yine CHP'yi yıllardır çok yakından izleyen bir gazeteci dostumuza İdris Akyüz'e danışma vakti geldi. Merhabalar, hoş geldin İdris Akyüz.
İyi yayınlar diliyorum Atilla, sağ olasın. Nasılsın?
İyi sağ ol, sağ ol, çok sağ ol, sağ ol, gayet iyi. Şimdi nasıl görüyorsun? Yani %60 bir katılım var. Bu iyi bir şey mi? Bir, iki. Bir de yani nasıl bir rötuş yaptı bu CHP'ye üyeyim ben? Ya ben bunları çok sevdim. Bu adamlar Ankara'da iş yapar derken ne anlatıyor bize CHP'liler?
Şimdi bir defa yani demokrasi açısından bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dinamiklerini ayağa kaldırması bakımından önemli bir olay bu. 19 evet. yıl sonra bir ön seçim yapılması müthiş bir şey. Hı hı. Bir heyecan, bir coşku yarattı, bir sinerji oluşturdu. Bu sinerji inanıyorum ki önümüzdeki süreçte 7 Haziran'da da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Ancak burada sürpriz sonuçlara da baktığımızda yani üye, CHP üyesi ne demek istedi, ne dedi diye eğer bir soru açarsak cevaplarına bakarsak eski isimleri artık siz yeter dinlerin dedi. Mesela Önder Sağlık gibi, Mehmet Sevigen gibi.
Ercan Karakaş bile girmiş oraya. Tabii.
Ercan Karakaş gibi tabii. Kimi yeni isimlere de benimle ilişkiniz, örgütle bağınızda eksik var dedi. Siz de bir dinlerin bakalım. Siz de iyi çalıştınız. Mesela Melda Onur'a aynı şey.
Ya orada enteresan 9. sıra.
Onun ötesinde ben vicdanım dedi. Mağdur olanları garantisi benim dedi. Getirdi Dursun Çiçeği, aldı 2'ye koydu İstanbul 2. bölgede.
İdris az önce Türey Köse orada mesela ben dedi İstanbul'u iyi bilemediğim için dedi. Hem bölgeyi hem de Dursun Çiçeği'nin ne nasıl bir mesajını aldılar da böyle bir çıktı bilmiyorum dedi. Sen ne dersin yani orada hakikaten çalıştı mı Dursun Çiçek mesela mesajlarını ulaştırdı mı?
Hayır şunu söylüyorum katiyen böyle bakma. Hem Dursun Çiçek hem İlhan Cihaner. İlhan Cihaner'in seçim bölgesi İstanbul 3. bölge değildi zaten.
Tabii.
Daha önce Denizli'den milletvekili seçilmiş gelmişti. Fakat bunun bölgesi yok. Evet. Adalet ve hukuk adına mağdur edildiğini biliyorum. Bu konuda verdiğim mücadeleyi de destekliyorum diyor. Ve senin bu mücadeleye devam etmeni istiyorum. Ve onun için sana oy veriyorum diyor. Anladım. Öbür tarafta Dursun Çiçek'e Ergenekon davası sırasında işte Ergenekon Balyoz davaları sırasında Türkiye'deki hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasına dönük mağdur edilmiş Cumhuriyet'in kazanımlarını savunan birisi olarak seni de ben koruma altına aldım diyor. Hı hı. Aynen böyle söylüyor yani. İlginç. Bunun ötesinde yeni isimle mesela Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'nin eşi Gamze Hanım'a.
Ya.
Ona da diyor ki yani senin belediye başkanının eşi olman beni ilgilendirmiyor. Ben seni tanıyorum, biliyorum o bölgeyi. Çünkü o parti örgütüyle de çok iyi ilişkileri vardı. Dolayısıyla bir kadın olarak senin iyi şeyler yapabileceğine bizi inandırdın. O nedenle seni destekliyoruz diyor.
Evet.
Barış arkadaşa diyor ki sen bugüne kadar ekranlara geldin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni savundun, kendi internet sitende şunu yaptın, bunu yaptın.
Evet.
Biz sana inandık.
Evet.
Onun için aynı tavrını bakalım burada gösterebilecek misin? Diğer üçüncü bölgede o isimlerden bir tanesi de Eren Erdem. Sen AKP'nin dini söylemlerine karşı mücadele verebilecek bir performans sergiledin. Bunu mecliste de sürdürmeni istiyoruz diyor.
Evet.
En önemlisi daha genç, daha dinamik, daha coşkulu, daha heyecanlı bir parti olsun ve halkı da seçmeni de etkileyerek parlamentoda daha yüksek temsiliyet elde etsin diye mesajları var. Benim algıladığım, benim izlenimlerim böyle. Yarınki Yurt Gazetesi'nde de bunları anlattım zaten. Bir gün önceden sana kopya veriyorum. Yazımı kimse okumayacak anlaşılan.
Güzel. Yok, detayları
ayrıca,
orada diyeceğiz.
Detayları başka orada. Bir şey daha var. Yalnız bütün bunlar olumlu, iyi, güzel. Demokrasi harika, müthiş bir şölen. Standlar kurulmuş, afişler, pankartlar, işte broşürler dağıtılıyor. Herkes birbirini kucaklıyor. Bunlar güzel şeyler. Parti bürokrasisine baktığımız zaman, yani bu üye hukuku bakımından önemsenmesi gereken de parti üye yapısına baktığımız zaman, bu parti üye yapısının ortaya koyduğu sonuçlar Türkiye'nin bir mozaiği olan İstanbul'da her tarafı kucaklayabildi mi? İşte burada yok.
Evet.
Bu kucaklayamadı. Çünkü İstanbul'da bir bakıyorsunuz, bütün listelere baktığınız zaman İç ve Doğu Anadolu ve Alevi ekseninde oluşmuş ağırlıklı bir tablo çıkıyor ortaya.
Bu da
şimdi dolayısıyla bu kontenjanlar var olan, kullanacağı Sayın Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanacağı kontenjanlar çok önemli burada. Eğer teknokrat, bilim adamı kendi istediği, sevdiği ya da daha değişik mülazalarla oralara birilerini yerleştirir de bu eksikleri gidermezse sonuçta hüsran bile olabilir.
Önemli bir şey
söylüyorsun. Bu çok önemli. Çok önemli. Yani şöyle, Karadeniz kökenli adaylardan seçilecek sıralarda yok. Göçmen Trakya kökenli adaylar yok. Dolayısıyla bunları ortadan kaldıracak, bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak önlemleri almalı bence o kontenjanları belirlerken.
Çok önemli. Yani kaybedenleri, evet, koymaz zaten değil mi? Buraya yarışa girmiş de arkalarda kalmış adamı alıp...
Hayır.
Olmaz,
o,
olmaz
o
zaten.
O yasal olarak mümkün
ha,
değil.
Yasal olarak, yani.
2011'de Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıdır. Yargı denetiminde ön seçime girenlerin kontenjan olarak kullanılması mümkün değil.
Çok önemli.
Sadece eğilim yoklamalarında, yani merkez yoklaması olarak bildirilen ama o merkez yoklamasının içerisinde parti kendi içerisinde bir eğilim yoklaması yapabilir. Oradakileri de yer değiştirebilir. Onun dışındakilere yargı denetimindeki ön seçimde kaybedenleri kontenjanları da değerlendiremez.
Anladım. O zaman İdris Akyüz'ün söylediği çok önemli. Bu bir yani bir eksikliği gidermek için önemli bir enstrüman olabilir. Yeri de tepebilir. Dikkat edecek genel merkez. Çok önemli. Peki İdris, evet, Akyüz, sen de 3,5 yıllık radyo programlarımızda hep bize omuz verdin, destek oldun. İlk defa bak seninle yaptığımız bu konuşmada açıklıyoruz, bilmiyor şu anda kimse. Yarın son programı yapıyoruz biz de. Bu programın devamı mümkün olamadı. Sana da teşekkür etmiş olalım. Yarın da son...
Rica ederim diye, yani böyle bir karar, kendi kararınız mı, kurum kararı mıdır?
Yok, kurumun bir yapısının değişikliğiyle ilgili. Yarın da seni ararız, yine bir veda ederiz, konuşuruz. O belki dinleyenlere de şimdiden iletmiş olalım. Yarın bizi son programımızda daha can kulağıyla dinlesinler diye. Sana da hakikaten
hayırlısı
teşekkür olsun. Ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
Hayırlısı olsun. Radyolar bitmez, televizyon kanalları, gazeteler bitmez.
Gazetecilik bitmez, değil mi? Gazetecilik bitmez,
tamam,
habercilik bitmez. Sağ ol. Hoşça kal.
Sevgiler, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, bunu da eski dostumuz karşımızda olunca söylemeden edemedik. Niye o gün bana söylemedin derdi. Çünkü ertesi gün bitireceğin bir radyo programını niye bana söylemedin derdi. İdris Akyüz, Yurt Gazetesi'nde şimdi eski Cumhuriyet'ten dostumuz. Peki Kılıçdaroğlu ne dedi bu meselede? Yani ön seçim yapılıyor, ana muhalefet lideri işte 35, hedef %35 diyor. İstanbul'da da geçen seçimde şöyle bir hatırlatmakta fayda var hakikaten. Yani İstanbul gibi yarışın öyle çok coşkulu geçtiği bir yerde 29 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Peki iktidar partisinin kaç var? Tahmin edin, 46. Yani toplam 85 vekil var, 46'sı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. CHP'nin 29, MHP'nin 7, Bağımsızların da 3 milletvekili var. İşte bu 85 nasıl dağılacak? Eğer buradaki liderliği alıyorsanız zaten Türkiye'de değişmiş oluyor. Türkiye'de de iktidara namzet oluyorsunuz. Öyle önemli bir şehir olduğu hep söylenir. Bakacağız. Evet, Kılıçdaroğlu ne diyor? Ön seçim yaptık, mutluyuz. Parti içi şenlik, demokrasi, işte onun sözleri.
Demokrasiye inanan tek parti CHP'dir. Demokrasiyi savunan tek parti CHP'dir. Üyeleriyle milletvekili adaylarını seçen tek parti CHP'dir. O nedenle herkesten şunu istiyorum. Bu ülkede demokrasi mi istiyorsunuz? Oyunuzu vereceğiniz yer belli artık.
Olayların ayrıntısı. Tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Uzmanlar nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam saat 17.30'da. Tekrarı 24'te. Siyaset gündemi.
Ben de bizzat orada kendim de okudum.
Bir defa ben seçim bildirgesini okudum diye bir beyanım olmadı.
Evet, 5 saat arayla edilmiş iki sarf edilmiş iki cümle diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan gidiyor. Slovenya'ya gidecek. Soruluyor başkanlık sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesinde var mı? Ne diyorsunuz? Diyor ki okudum, geldi bana. Başbakanla da konuştuk. Sayın Davutoğlu da çok etraflıca anlattı. Ben de görüşlerimi söyledim. Yani bu meyanda sanki bir revize olacak ve düzgün bir şekilde zaten açıklanacak kamuoyuna diyor. Aradan 5 saat geçiyor. 15 Slovenya'ya varmış vaziyette. Ve tabii gazetecilerin aklında hep o şey var, hikaye var. Çünkü ana muhalefet, bütün muhalefet partileri sen nasıl okursun, taktik verirsin, nasıl cumhurbaşkanısın demeye başladılar. Ljubljana'da indiğinde Slovenya'da yine bu soru soruldu. O zaman da dedi ki ben böyle bir şey demedim. İşte biz de girişte iki ifadeyi yan yana koyduk. Başka bir şey yapmışlığımız yoktur yani. Şimdi dinleyelim önce hakikaten Atatürk Havalimanı'nda giderken ne dedi? Uzun halini bir dinleyelim. Sonra da yurt dışında yaptığı açıklamayı da getireceğiz.
Sayın Başbakan'la bunları konuştuk ve Sayın Başbakan da başkanlık sistemiyle ilgili olarak bizzat kaleme aldığı oradaki sisteme yönelik anlayışını bayağı da detaylı ele almış. Ben de bizzat orada kendim de okudum. Kendi kanaatlerimi de ifade ettim. Ve öyle zannediyorum ki bu çerçevede kendileri seçim bildirgesinin içerisine başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerini yansıtacaklar. Şahsen benim için çok çok olumlu bir gelişme. Niye derseniz Türkiye'nin artık patinaj dönemini aşabilmesi için başkanlık sistemine geçmesi gerekiyor. Parlamenter sistem artık adeta bizi tıkamıştır. Bundan sonra biz bu patinaj dönemini atlatıp sıçramalarımızı yapmak suretiyle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmamız lazım. Tabii ki bu yerli olacaktır. Ama yerli olurken dünyadaki sistemlerden istifade edemezsiniz diye bir şey var mı?
Evet, işte bu Atatürk Havalimanı'nda yaptığı saatlerinde saat 10.05'i gösterdiği sırada kaydedilen ses bandı. İşte bundan sonra zaten MHP'den, CHP'den nasıl bir anlayış bu? Neden siz okuyorsunuz, düzeltiyorsunuz, görüşünüzü söylüyorsunuz, yapmayın etmeyin diye. Ortalık karışınca işte 5 saat sonra yeniden soruldu. Efendim böyle diyorsunuz, muhalefet böyle diyor. Bakın o zaman okudum ifadesini... Yani ben okumadım şeklinde yeniden nasıl söylüyor Cumhurbaşkanı?
Bir defa ben seçim bildirgesini okudum diye bir beyanım olmadı. Sadece Sayın Başbakan başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerini benimle paylaştığını ve bizzat başkanlık sistemiyle ilgili bölümü kendisinin yazdığını yazacağını bana söyledi. Benim de düşüncelerimi bu noktada istedi. Ben de düşüncelerimi kendisiyle paylaştım. Fakat muhalefet eğer seçim beyannamelerini bana gönderirse ben kendilerine memnuniyetle yardımcı olurum. Hele hele başkanlık sistemiyle ilgili gönderirse çok daha benim için de isabetli olur. Bu çünkü bir mesafe almaktır. Başkanlık sistemini onlar karşılar biliyorsunuz. Demek ki burada bir kabul söz konusudur. Onlarla da düşüncelerimi yine paylaşırım. Çünkü ben bu ülkede, ülkemde daha doğrusu 40 yıl siyasetin içerisinde olan birisiyim. Bunlar siyaset acemisi ama öğrenecekler bazı şeyleri. Eğer bu tür beyannameler gelirse onlarla ilgili de kendilerine yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Tecrübelerimi kendileriyle paylaşmış olurum.
Evet, başkanlık tartışması epeydir var. Zaten bir giderek netleşiyor. Cumhurbaşkanının kafasında nasıl ifade ediliyor? İşte Türkiye'ye özgü, pek benzeri olmayan, bizim tecrübelerimizin ışığında patinaj yapmayı engelleyen, sıçratacak bir kavram olarak, bir hedef olarak ortaya konuyor. Peki dünyada nasıl, Türkiye'de nasıl, neden ihtiyaç var? Yok, herkesin bu konuda bir fikri var. Biz de akademisyen bir isme, Sayın Profesör Doktor Ayşegül Akbay Yarpuzlu'ya soracağız. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Ayşegül Hanım? Hattan düştü galiba arkadaşlar. Evet, tekrar bağlantı sağlayacak arkadaşlarımız. Evet, yani başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nın 400 milletvekili çıkarırsanız Türkiye sıçrayacak. Artık kimse elimizden, eteğimizden, paçamızdan çekmeyecek bizi diyordu. Dolayısıyla yani burada kendi partisinin, kurduğu partinin iktidarda olduğunu, meclis çoğunluğunun aynı partide olduğunu, bir sözünün iki edilmediğini de biliyoruz ama burada arzu edilen şu ki yani kendi partisi içinden bile olsa başkanlık sisteminin parlamenter sistem yerine tercih ettiğini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, dedik ki anonsumuzu da yapmıştık, hattımız düşmüştü galiba. Sayın Profesör Doktor Ayşegül Akbay Yarpuzlu yeniden hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, merhabalar.
Çok teşekkürler. Başkanlık yarışıyla ilgili çok tartışma var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bir de radyoda benim sesimi duyuyorum, yayına kadar geliyor hocam, onu biraz kısarsanız. Ne diyorsunuz? Türkiye'ye özgü başkanlık derken neyi konuşuyoruz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. 2013 yılı sonbaharında ben başkanlık sistemine geçilmesi halinde başkanlığa aday olmak istediğimi belirten bir açıklama yapmıştım ve meclisteki milletvekillerine de bu duyurumu birer mektupla göndermiştim. Ben kendim siyasi hayatıma yaklaşık 10 yıldır liberal kesim içinde devam ediyorum. Ve şimdi siz de Rusya'nın Sesi Radyosu olduğunuza göre liberaller içinde bir ideolojik dönüşüm ve yeni bir oluşum başlatmaya cesaret ettim. Evet. Bu oluşumun ismi İlerlemeci Federalist Liberal Parti. Bu tümüyle bir e-demokrasi oluşumu ve non-parlamenter sistemi savunan bir doğrudan demokrasi oluşumu. Şimdi Liberal Demokrat Parti, yani 1990'larda kurulan liberal fraksiyon, başkanlık sistemini programına alarak ilk kez Özal'lı yıllardan sonra Türkiye'nin başkanlık sistemine geçişini yıllar boyunca savunmuş. Ancak liberallik tek bir yapılanma değil. Liberallik içinde bazı ideolojik fraksiyonlar var. Liberal Demokrat Parti başkanlık sisteminin savunmasına karşılık zaman içinde anarko-kapitalist bir konuma, anarko-kapitalist bir ideolojiye düşmüş ve Batı savunuculuğu altında kapitalizmi klasik liberalizm adı altında savunma noktasına gelmiş. Her ne kadar 2000'li yıllardan sonra bireyciliği ve özgürlüğü ön plana aldıysa da yine de libertaryen felsefeyi yeterince sol anlamda, yani sosyalist anlamda, libertaryen sosyalizm anlamında savunamadığı için ben Liberal Demokrat Parti'nin içinden ayrı bir oluşum oluşturdum. Ve Avrupalı liberallerin özellikle belki de biraz yadırgamaları altında, çünkü her zaman sol veya sosyalizm veya libertaryen sosyalizm, hatta bugün Yunanistan'da olduğu gibi ileri komünizm ideali liberallikle bir tutulmuyor. Biraz yadırganmakla birlikte ve biliyorsunuz belki Verhofstadt'ın Putin'le olan tersleşmeleri, zıtlaşmalarına rağmen yine de Avrupa'da bir miktarda olsa görünürlük sağlamayı başardım. Şimdi tabii başkanlık deyince Rusya'da...
Evet, siz ne anlıyorsunuz? Biri... Siz ne anlıyorsunuz? Yani sizin Sayın Erdoğan'ın çıkışıyla sizin öncelikleriniz örtüşüyor mu? Bir oraya odaklanırsak, yani siz tabii, nasıl tabii bir şey planlıyorsunuz tabii ve ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasındakini nasıl okuyorsunuz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere sadece başkanlık sistemine geçilmesi yeterli değil. Bana göre Avrupa entegrasyonu ve siyasi bütünleşmesi çerçevesi içinde Spinellici bir yaklaşımla anayasal bütünleşme, Türkiye'nin entegrasyonu ve bu çerçeve içinde federalleşme ile birlikte gelecek bir başkanlık sistemi ve Avrupa Birleşik Devletleri'ne entegre bir başkanlık sistemi, yani İsviçre'deki konsey federalizminde olduğu gibi federalizmde konseyde oturacak, bir sandalyede oturacak bir başkan, federal cumhuriyetin başkanı gönderilmeli bence Avrupa'ya. Yani sadece başkanlık sistemine geçiş veya Türk usulü, Osmanlı usulü, aileni merkeziyetçi bir takım isimlendirmeler yapılacak, bir takım değişik başkanlık önermelerinden yana değilim. Bunun yerine herkesin kabul ettiği, Avrupa sisteminin bize önerdiği, İsviçre'de federalizm ve konsey yapılanmasında bir sandalye sahibi olacak bir federal oluşumun başkanını görmek istiyorum ben gelecekte ve böyle bir konuma adayım. Tabii bunu destekleyen dünya çapında kuruluşlar var. Mesela Union of European Federalists veya Birleşmiş Milletler'in Trump karşısındaki Dünya Federalistler Birliği. Yani dünya cumhuriyetini, dünya birliğini kurmaya çalışan 50 binin üzerinde üyesi olan bir örgüt bunu destekliyor dünya çapında. Yani dünya devletini kurmak ve Birleşmiş Milletler'deki dönüşümü sağlamak. Dolayısıyla biz burada kendi başımıza erkler ayrımının önemini bilsek de kendi başımıza Osmanlı usulü bir başkanlık sistemine geçersek dünyaya entegrasyonumuz o kadar da kolay olmayabilir ve bunun için belki de erken ve gereksiz bir çaba olduğunu da düşünebiliriz. Yani ben Avrupa entegrasyonu ve Avrupa Birleşik Devletleri çatısı altında bir federal dönüşümün başkanlığını öngörüyorum.
Anladım. Bu ayrılıyor tabii. Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğuyla çok benzeşmiyor.
Evet. Ancak şunu da söylemek isterim. Tabii Rusya belki de Türkiye'den seçim anlamında bizden daha demokrat görünüyor. Çünkü Türkiye'de mesela başkanlık sisteminde pusulaya çıkabilmek için meclis içinden en azından 20 parlamenterin destek imzasını toplamanız gerekiyor. Bunun olabilmesi için en azından bir grubun desteğini almanız gerekiyor. Bireylerin başkanlığa adayı olmaları veya parlamento dışındaki grupların başkan adayı çıkarmaları durumunda ise bu parlamentoda temsili bulunan partilerden destek almak mümkün olmuyor. Oysa Rusya'da ben pusulaya çıkmak istiyorum diyen ve belli bir harcı yatıran herkes başkanlığa aday olabiliyor. Bu bakımdan Rusya'yı Türkiye'den başkanlık seçimleri açısından daha demokratik buluyorum. Ancak başkanlık seçimlerinin mutlaka e-demokrasi, e-seçim sistemiyle yapılması gerektiğini de mutlaka bir ön şart olarak destekliyorum.
Anladım. Peki burada sizin dünya örnekleri arasında daha uygun diye tabir edeceğiniz bir şey var mı? Örnek var mı fiili olarak başkanlık
seçimi? Şimdi dediğim gibi ben hani kendi başına bağımsız düşünen bir insanın ötesinde Avrupalı paydaşlarımı takip ediyorum. Birçok tabii Spinelli grubunda yaklaşık 20-25 parlamentor var Avrupa Parlamentosu'ndan. Gerçi 700'ün içinde 20-25'i hiçbir şeye denk geliyor ama gene de federalist dönüşümü destekleyen bu grup ve tabii Alman sistemi var. Biliyorsunuz işte Avustralya'daki sistem var, Brezilya'daki sistem var, Amerika'daki sistem var. Ancak ideal sistemin Avrupalıların çoğu İsviçre sistemi olduğunu düşünüyorlar. Yani İsviçre sistemindeki konfederal federal sistem ve bunun içindeki konsey sistemi, yani bölgelerden gelecek başkanların kendi aralarında bir başkan seçtikleri bir konsey sistemi. Bu şekilde yani seçilenlerin seçeceği başkanın geçici bir süre için başkanlık yapmasından sonra dönem sonunda yeniden seçilenler kendi aralarında ikinci dönem başkanını seçiyorlar. Burada mesela Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Konseyi'nin sistemi de şu anda bu şekilde yürüyor. Dolayısıyla biz tabii bunun dışında bir sistemle ortaya çıkarsak yarın öbür gün uyum açısından bir takım sıkıntılar çıkacağı da gayet aşikar.
Anladım.
Yani İsviçre'deki başkanlık sistemi bugün Avrupa'da önerilen ve genel kabul gören sistem ve bizim de buna uyum sağlayacak bir anayasal dönüşüm içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Anladım. Peki Sayın Profesör Doktor Ayşegül Akbay Yarpuzlu, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Evet, siyasetteki tartışmalar devam ediyor az değil. Mesela bu başkanlık meselesine Kılıçdaroğlu'nun itirazı var. Yani yemin ettin, nasıl böyle bir işleyiş ortaya çıkabilir? nasıl okuduğunu söylüyorsun. İktidar partisinin genel başkanı başbakanla oturup bir seçim bildirgesi hazırlıyorsun diye itirazları var. Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerini dinleyelim.
Sayın Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Saygıyla karşılandı. Kürsüye çıktı. Tarafsızlığı konusunda namusu ve şerefi üzerine and içti. Ama ettiği yemini tutmadı. Sayın Davutoğlu'na da seslenmek isterim. Eğer sen oturup da bir parti olarak kendi seçim beyannameni düzenlemekten acizsen o koltukta niye oturuyorsun? Senin danışmanların yok mu? Çift başlı bir yönetim var. Cumhurbaşkanı anayasada tanımı yapılan görevi yapsın. İtirazımız yok. Ama çıkıp bir siyasal partinin açıkça destekçisi gibi davranırsa o zaman adama sorarlar ya. Neden o yemin etti?
Evet, artık seçimlere parti olarak girmeye hazırlanan HDP var biliyorsunuz. Bağımsızlarla değil, böyle 7 Haziran seçimlerine katılacaklar. Herkes tartışıyor, barajı aşacak mı, aşmayacak mı, 9.9 olursa, dışarıda kalırsa demokrasi için iyi bir şey mi? Ama girerse, arttırırsa, 35'i 55 yaparsa, yine mi iktidar partisinin göreceli olarak gücünden biraz zayıflama meydana getirebilir, denge sağlanabilir. Belki de çok uç bir önermede. Tek başına iktidar partisinin hükümeti kuramaması gibi 275'li bir sonuca bile yol açabilir diyenler var. Yani bunların hepsini 8 Haziran sabahı göreceğiz. Henüz bu konuda çok zaman var. 70 gün var. Zaman dediğimizde budur. Ama Türkiye'de seçmen son belki böyle bir 20 gün 15 gün önce iyice havasına giriyor ve kararını oluşturuyor. Bakacağız kararsızlar nereye doğru yönelecek. Evet, bu baraj meselesi çok tartışılıyor, tartışılacak da. İşte Demirtaş da bu meselede bugün ilginç bir ifade kullandı.
12 Eylül darbesini yapanlar, junta anayasasını yazanlar, bizler yani ezilenler parlamentoya girmeyelim diye, parlamentoda temsilcilerimiz olmasın diye %10 seçim barajı gibi dünyanın en yüksek barajını Türk hukuk sistemine koydular. Biz şunu iddia ediyorum, eğer barajı %20 yapsalardı biz %25 oy alacaktık. İlla o baraj yıkılacak, illa o baraj aşılacak, Avrupa belirleyici olacak ve özellikle Almanya. Hele hele partimizin yarısı kadın özgücünden oluşuyorsa, muazzam bir özgüvenle, muazzam bir fedakarlıkla partimizi gençler omuzlarında taşıyorsa, barajı aşamazsak zaten bu bizim en büyük eksikliğimiz, partinin en büyük eksikliği olurdu.
Evet, yani barajı aşamazsak çok büyük eksikliğimiz olacak diyor. Şöyle bir bakalım, İstanbul'da özellikle yani Sabahat Tuncel, Sırrı Süreyya, Levent Tüzel, 3 tane milletvekilleri var İstanbul'da, 3 ayrı seçim bölgesinde. Dedik ya az önce de 85 vekil çıkarıyor burası ve en az çıkaran 7 milletvekili MHP'ydi. 3 de bağımsız. Şimdi onlar bu bağımsızların aldığı oyu düşünebiliyor musunuz? Parti olarak almaları halinde zaten İstanbul'da da Anadolu'da da bütün Türkiye'de %10'u aştıkları zaman hem de kentteki %10'u aşmaları gerekiyor. Müthiş bir güçle gelmiş olacak HDP. Şunu söyleyelim mesela, peki bir milletvekili için kaç oy aldı ve bu oylar sayısı diğer partilerle mukayese edince ne çıkıyor? Bakın, birinci bölgeden 133.617 oy almış Sabahat Tuncel, seçilmiş buradan. MHP 260'la aynı yerde iki milletvekili çıkarıyor. Onlar 133'le bir çıkarıyorlar. Yani bu değişecek. İkinci mesela Sırrı Süreyya 135.000 oy almış. MHP'nin orada iki milletvekili var. O 228.000 oyla. Üçüncü Levent Tüzel'in seçildiği bölgede de mesela bağımsızda 158.000 oy almışlar. Orada da MHP'nin 256 oyu var. 256.000, 3 milletvekili çıkarmış. Yani şunu demek istiyoruz. Oralarda parti olarak seçime girdiğinde bunu 200-250'ye çıkardığında daha temsil kabiliyeti yüksek bir seçim meclis oluşturmuş olacağız diye düşünmek lazım. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları da artıyor deniyor. Birkaç ankette bu sonuçlar çıktı, paylaşıldı kamuoyuyla. Bir önceki seçimde %13 düzeyinde görünüyordu MHP. Şimdi 17'lere çıktı deniyor. Onların da tabii iktidara dönük eleştiri dozu giderek artıyor seçim sattım halinde. Oktay Vural özellikle dikkat ediyorsunuz seçim arifesinde. Pek çok açıklamayı kendisi yapıyor o esprili diliyle, yaklaşımıyla. Bakalım bugün hangi konulara değindi.
Oturmuş Davutoğlu ile birlikte seçim beyannamesini hazırlamış. Tabii Davutoğlu söyledi ya, bizzat kendim kaleme aldım. Vallahi o kalem herhalde tükenmez kalem değil herhalde. Kurşun kalem gelmiş hemen Cumhurbaşkanı yazdıklarını silmiş. Şimdi diyor ki ben dayattım diyor. Milletimiz sen Cumhurbaşkanı ol diye seçti ama Cumhurbaşkanı köşke giderken koltuğunun altına Başbakanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı aldı ve orasının milletin değil partinin bir makamı olarak o makama çıktığını ortaya. Cumhurbaşkanı milletin cumhurbaşkanı olması lazım ama Recep Tayyip Erdoğan milletin cumhurbaşkanı değil. Sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi kılavuzların, bürokratik oligarşinin cumhurbaşkanı olduğunu ortaya koymuştur.
Evet, yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kullandığı ifadeleri artık ona karşı kullanıyor muhalefet temsilcileri. Şimdi Slovenya'daki görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş forumunda konuşmuş. Orada da ilginç bir başlık var aslında. Gazetelerde yarın kendi meşreplerine göre bunu kullanacaklardır. Sözü şuraya getiriyor. Biz inandık, yolumuza devam ettik. İstihdam vergi getirisi olacak ve uluslararası piyasada Türkiye'nin sesini geliştirecek her şeyi yaptık diyor. Yani Türkiye'nin hikayesini anlatırken. Açık bir şey söyleyeceğim diyor. Kamu kurumlarının mantık hep şudur kamu kurumlarında. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Devletin malını kimse aynı hassasiyetle ele almıyor. Şu anda özelleştirmede ciddi mesafeler aldık. Temenni ediyorum Slovenya'da bu yönde adım atacak diyor. Yani orada belki canlı yayından söylediklerini hemen kaleme alıp internet siteleri bize ulaştırıyorlar. Mutlaka bir bağlantı cümlesi olması lazım. Çünkü hani devletin malı deniz, yemeyen domuz, tamam ama sonra değiştirdik diyor herhalde. Yani bu devam eden bir şey değil. Devletin malı hala deniz ve yemeyen domuz anlamı çıkmamalı buradan. Biz de öyle olduğunu düşünmüyoruz ama yani biraz hızlıca kaleme alındığı için metin bir sıçrama yapıyor ve başka konulara geçiyor. Tabii bunu kendi sesinden dinlediğimizde de göreceğiz herhalde öyle olduğunu.
Gözden kaçmasın.
Evet, Kıbrıs'ta dönem dönem hep yaşanır bu Kıbrıs sorunu. Türkiye'nin içinde dahil olduğu ve çözülemeyen en önemli meselelerden birisi. Zaman zaman Annan planı gibi işte birleştirici unsurlar taşıyan şeyler oylanır ama yeniden bir düşüş ve gelgitlerle, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını isteyen gruplar ne kadar çoktu, azaldı. Türkiye'nin artık Kıbrıs'ta da olacaksa olsun, bu kadar da olmaz dedirten bir inişli çıkışlı grafik yaşanır her zaman. En son yine petrol aramalarında işte Barbaros'u yolladık. Onlar bir şeyler yaptılar. Sonra görüşmeler, müzakereler sekteye uğradı. İyi haber var şimdi. Yeniden tersine dönüyor. Yani düzeliyor işler. Onu bir öğrenelim bakalım. Kıbrıs'a gidiyoruz. Adadan Emre Diner, Turkuaz Medya Kıbrıs temsilcisi kendisi, bizi aydınlatacak. Merhaba Emre Diner, iyi akşamlar.
Evet, merhabalar Atilla Güner Bey.
Ne diyorsunuz? Hava birden değişti. Bu bekleniyordu zaten. Daha kötü bir senaryo herhalde ihtimal dışıydı. Böyle bir karşılıklı bilek güreşi. Son haber nedir? Nasıl Rumlar bunu açıkladılar mı? Bu istihbarat bilgisi kamusal araçlarla anlatılıyor mu? Sizden dinlemek isterdik.
Evet, Kıbrıs'ta oldukça yoğun bir hafta başı geçti an itibariyle, onu ifade etmekte yarar var. Bir yandan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun Rum Futbol Federasyonu, evet, KOP'a başvurusu, diğer yandan da uzun süredir kara sularında sismik araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi ve tabii ki Rum yönetiminin sismik araştırma yapan Saipem 10.000 adlı geminin bölgeyi terk etmesi gibi konular oldukça Kıbrıs'ın gündemindeydi. Aslında sözde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun bugünkü basın toplantısından başlamak gerekir.
Tabii çok önemli, çok önemli. Ben onu ihmal ettim, doğru söylüyorsunuz. Yani hakikaten o tek devlet gibi birleşecekler mi? Öyle mi gidişat, öyle mi?
Şimdi süreci şöyle özetleyecek olursak aslında 2 yıl öncesine dönmekte yarar var. 2 yıl önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Rum Futbol Federasyonu malumunuz üzere Zürih'te anlaşmaya oturmuştu. FIFA ve UEFA'da hakemlik yapmıştı. Yani iki kesimin futbol federasyonunu birleştirme müzakereleri ileri düzeyde safhaya gelmişti. Ve bu da Zürih'te en son aşama olacağı olan şu anki bugünkü yaşanan olay Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kendi isteğiyle KOP'un altına girmesi süreci son aşamaydı. Bir kere bunu ifade etmekte yarar var. Yine az önce de ifade ettiğim gibi sabah toplantıya gidelim. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bu kararı neden hızlı aldı? Öncelikle aslında buradan başlasak daha doğru olur diye düşünüyorum. Malumunuz üzere Türkiye Futbol Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir temsilcilik açmak için FIFA'ya bir yazı yazmıştı. Ve bu yazıda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan saklanmıştı. Peki bu başvuru nasıl ortaya çıktı? FIFA Türkiye Futbol Federasyonu'nun talebini Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na iletti. Dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir isteği var. Bilginiz olsun şeklinde bir yazı gönderdi FIFA Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. İşte bu yazıya sinirlenen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu tepkilerini dile getirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e. Ve iki tarafta da yani hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Futbol Federasyonu arasında bir kriz yaşandı. Ve bu krizde geçtiğimiz 3 hafta önce Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretle sorunların aşılacağını söylemişti. Hem bu Kıbrıs'ta temsilcilik açılmayacağını da yenilemişti. Ancak bu böyle olmadı ve Futbol Federasyonu tam bütün sorunların çözülebilmesi için 45 gün süre verdi. İşte bu 45 gün süre bugün doldu. Dün doldu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bugün sabah saatlerinde bütün basına yönelik yaptığı açıklamada bizler Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu'na başvurumuzu yapıyoruz. Önce FIFA'ya yazı yazdık, FIFA'ya taleplerimizi ilettik. Biz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak 5 maddeyi değiştirmemizin ardından KOP'a yani Rum Futbol Federasyonu'na katılacağız. Buradan da geri dönmeyeceğiz. Kimse de bizi yıldıramaz ve korkutamaz şeklinde bir açıklaması vardı.
Anladım ama Ankara buna çok sıcak bakmıyor değil mi?
Ankara buna tabii ki sıcak bakmıyor. Hatta basın toplantısının akabinde hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu sert bir açıklama yaptı. Daha sonra Milliyetçi Cephe basın açıklamasıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nu adeta topa tuttu. Bu bir vatan hainliğidir şeklinde açıklamalar geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da ben kendisine kesinlikle KOP'a üye olmayacağına ilişkin konuştum. Böyle bir hamle yapılamaz ve kabul edilemez dedi. Hemen ardından Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür Bakanı ve Spor Bakanı aynı zamanda Serdar Denktaş bir açıklama yaptı. Spor bütçesinin önemli bir bölümünü ayırdıklarını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile protokol çerçevesinde yürüttükleri bir yetkili birim kurulduğunu söyledi. Gereken kararlar alınacak, yürürlüğe konulacak kısa sürede. Bakanlığımız başlatılan süreç devam ettiği müddetçe dedi ki burası önemli. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya alacak dedi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ilişkileri bugünden itibaren askıya alındı diyebiliriz.
Anladım.
Peki Rum Futbol Federasyonu Başkanı ne dedi? O da çok önemliydi. Rum Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada aynı şu ifadeler dile getirdi Rum Futbol Federasyonu Başkanı. Dedi ki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun KOPA üyeliği çok uzun bir süreçten geçecek dedi. Önce kendilerinin alındığı karar Rum Futbol Federasyonu Genel Kurul tarafından kabul edilmesi gerekir. Ve kabulün ardından da teknik komiteler kurularak KOPA dahil KOP'un altında futbol oynayacaklarını söyledi Rum Futbol Federasyonu. Bir parantez daha açmakta yarar var. Rum Futbol Federasyonu Başkanı şunu da ifade etti. Kesinlikle Kıbrıs sorunu çözülmeden Kıbrıslı Türk takımlarla Kıbrıslı Rum takımlar maç oynayamayacak dedi. Bunu da Rum Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili görüşlerini işte bu cümlelerle açıkladı, ifade etti diyebiliriz.
Anladım. Yani Akdeniz'de hem o barış havası hakim, bir de orada gerçi Ankara bir ucundaysa bu işin çok üzülüyor. Ankara ile federasyonla ilişkiler tabii kötü ama orada yine bir tek başlarına yaşamak isteyen insanların iradesi gibi görünüyor. Peki bakacağız.
Atilla Güner Bey, şunu da söylemekte söylemekte yarar görüyorum. Aslında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu Yıldırım Demirören'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e çok sert ifadeler kullandı.
Evet.
Bizi takmadı. Kendisine gittiğimizde, Türkiye Futbol Federasyonu binasına gittiğimizde bizimle hatıra fotoğrafı bile çektirmekten utandı. Canı sıkıldı. FIFA'ya ne diyeceğim ben şeklinde de cümleler kullandığını iddia etti. Zira bu da önemli bir açıklamaydı.
Hem de kişisel tarafı da varmış işin. Hakikaten böyle bir alınganlık da olmuş. Birbirlerine böyle askıya almak gibi bir sonuç doğurdular. Peki çok teşekkür ediyoruz Emre Dinler'e. Türkaz Medya Kıbrıs temsilcisi bizi aydınlattı. Sağ olun.
İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Evet, söz Cengiz Erdil'in sesli dosyalarında. Nevşehir'e gideceğiz. Özkonak beldesinde hakikaten imece usulüyle yapılmış büyük işler var. Onun hikayesini dinleyeceğiz. 500 bin ağaç dikiliyor. Bal ormanı oluşturuluyor. Az buz işler değil. Bakalım nasıl becerdiler, onu anlatacaklar bize Cengiz Erdil'e. İkinci sesli dosyada da Türkiye ile Almanya arasındaki bir tarihi hikayenin bugünkü uzantılarını öğreneceğiz Cengiz Erdil'den. Tabii dinleyenler bizi not etmişlerdir söylediklerimizi. Onu da biterken söyleyelim. Yarın çok medeni bir şekilde bu programın burada noktalanmasına dair son laflarımızı edeceğiz. Bize 3,5 yıldır 750 programın üzerinde destek vermiş, omuz vermiş, yardımcı olmuş bütün arkadaşlarımıza, insanlara, bizi dinleyenlere bağlanacağız. Minik minik konuşacağız. Hani bu radyonun canlı yayınındaki ölçülere uygun olduğunu düşünüyorsanız, hani bize ulaşmak isterseniz yine Twitter üzerinden bir telefon yayınlarız yarın bize. Belki hani yüz yüze gelmedik ama ses çok önemli derler. Eski radyo günleri bambaşkadır. Belki karınca kararınca zihninizde, yüreğinizde bir yer edindiysek onu konuşuruz bir yerde buluşmak üzere. Yine yazarak, çizerek, haber peşinde koşturarak gidecek ömrümüz mutlaka Cengiz Erdil'le birlikte belki bir yerlerde yine kesişir yolumuz deriz. Yani yarın 17.30'da şık bir jübile diyelim. Yani bu frekanstan sizleri bekleriz efendim diyorum. İyi akşamlar, esen kalın, hoşça kalın. Söz Cengiz Erdil'de.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli dosya.
Almanya dünyada Türkiye dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülke. Ama Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeni değil. çok eskiye dayanıyor. Yani bunun 1850'li yılların ortalarına kadar gitmek lazım. Almanya sanayileşmeye başlayınca Osmanlı ile dostluk kurmuş. Sonra bu Türkiye Cumhuriyeti'nde gelişmiş. Bizim için çok önemli bir ülke. Yani ticaretimizde, eğitim sistemimizde, ekonomimizde, yani hayatın her alanında bir Alman etkisi vardır bizim hayatımızda. Şimdi bu ilişkileri araştıran, Almanya ve Türkiye tarihini araştıran tarih araştırmacısı, gazeteci Şenol Şahin Çörekçi telefon attığımızda. Sayın Çörekçi, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Kolay gelsin. Tüm ekip arkadaşlarına sevgiler.
Efendim, şimdi tabii sizin pek çok araştırmalarınız var. Esasında burada ben şöyle başlasam, o dergide okuduklarına gitsem, Denizcilik Dergisi'nde gördüm. Çok çarptı beni. Onları burada tekrar etmek istemiyorum. Sizden alalım. Yani nasıl bir metotla Türkiye-Almanya ilişkilerini izlediniz? Böyle enteresan ayrıntılar var yakaladığınız. Onlardan biraz bahseder misiniz bize?
Şimdi önce Türk-Alman ilişkilerine girelim. Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri bizim Almanya ile ilişkilerimiz son derece ticari açıdan hakikaten yüksek seviyede. Yani diyebiliriz ki tek bir tarih ama iki ayrı bir ülke. Hakikaten de öyle. Tarihimiz iç içe Almanlarla. Bu kesin. Şimdi Almanların sanayileşmesini dediniz. Almanların bir kere Osmanlı'dan ticaret anlayışı nasıl gelişti? Leipzig Messe fuarı deniliyor. Bu ilişkiler 1700'lü yılların sonundan beri, 1800'ler başlarında, işte Osmanlı ürünleri artık neler, halılar, tütün, efendime söyleyeyim, aklımıza ne gelebiliyorsa, oryantal iş diyorlar. Almanya'da büyük rağbet görüyor. Tabii bu işin aslında daha da eskisine gidersek, İstanbul fethedildikten sonra Osmanlı'nın bütün ürünleri tüm Avrupa'da, tıpkı Almanya değil, büyük rağbet görüyor. Hatta padişahlar kaftanlarını dahi Osmanlı'dan gelen terzilere diktiriyorlardı. Fransız modası denilen moda oryantal iş, yani Osmanlı'dan almıştır. Yani Fransa'nın kendi başına dünyada icat ettiği bir moda yoktur kesinlikle. Osmanlı'dan aldığı o motifler, o desenleri kendi şeylerini etkileyerek bir Fransız furyası yaratmışlardır. Yani Osmanlı'dan kültür de almışlardır. Sanayi ticaret olarak da. Daha sonra bu taraflara geliyoruz. Biraz daha yakına geliyoruz. Birinci Dünya Savaşı ittifak olayları var. Tabi o zaman yine ticaret devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı da var. 61'e kadar geliyoruz. İşçi anlaşması. Ama bizim zaten işçilerimiz orada. Zaten dükkanlarımız, halıcı dükkanlarımız burada. Osmanlı'nın gıdası, üzümü, efendime söyleyeyim, giyim tarzı, her şey var Almanya'da. Yani bir sanayi kurmuşuz orada. Türk sigarası tütünleri. İşte Yenice diye bir fabrika kuruluyor Dresden'de. İşçiler oradan geliyor. İşin daha ilginç yanı, 1880'li yıllarda bu İzmir bölgesinin meşhur İzmir halıları. İşte Uşaklı kadınlar örüyorlar, Pergama'da İzmirliler örüyorlar. Buradan bu halı tezgahlarını alıp Dresden'e, efendime söyleyeyim, Kotsa, efendime söyleyeyim, bunların sanayi olarak kuruyorlar fabrikalara. Ve Uşaklı kadınlarımız, İzmir'den kadınlarımız geliyor, halıları orada örüyorlar. Halıların yünlerini, ipliklerini de Türkiye'den gemilerle getiriyorlar.
Ya gemi deyince, şimdi tabii bunları sonra da daha çok konuşacağız da, gemi deyince sizin bir Titanik araştırmanız var. Titanik'teki Türkler. O konuda biraz bilgi verebilir misiniz bize?
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Titanik'teki Türk asıllılar desek daha doğru olur. Biliyorsunuz Edirne'den sonra Türkiye'deki ırkınız, dininiz ne olursa olsun, pasaportunuz neyse sizi öyle tanıyorlar. Hiçbir zaman bir Alman, bir Amerikalı, bir İngiliz, Hegel, sen Laz Türk müsün, sen Rum Türk müsün, Yahudi Türk müsün, Kürt Türk müsün, Çerkez Türk müsün diye sormaz. Pasaportuna bakar, Türkler, bitmiştir. Yani bizler Türkler olarak o zaman söylüyorum. Geminin inşaatında çalışmış işçilerimiz var. O projeyi çizmiş mühendisimiz var, ona ulaşamadım, bulamadım. Onun önce bir mühendislik çalışması var. Daha sonra işçilik çalışması var. Daha sonra o geminin içindeki elektriklidir yalnız, onun içindeki bizim göbek taşı elektrikli değildir biliyorsunuz Hamam'daki. Elektrik sistemiyle, havuzu, ama motifler tamamıyla Osmanlı motifleri, Çinliler bir Türk hamamı oluşturmuşlar. Bu da birinci derecede. Şimdi gemide baktığımız zaman iki tane çift gözüküyor. Şu an elimde liste yok. Liste olsa ben size söylerim. İki tane çift var, karı koca. Onların ölümü var, 4 kişi. Sonra 4 kişi daha sıralıyorlar. Ama personel olarak kimler ölmüş, kimlerin henüz daha detaylı bir araştırma yok. Ben onun takibindeyim. Sürekli şekilde de Titanic'le ilgili araştırmalar da yapıyorlar yani şu an. Her gün yeni bir şey çıkıyor.
Peki efendim, bu İzmir'de, Almanya'da, yani bizim tarihimize şu anda bahsediyorum. Yani tarihçilerin, öğrencilerin ilgisi nasıl?
Şimdi Almanya'daki tarihe şimdi bir şeye çok dikkat etmek lazım efendim. Şimdi yanlış anlamayın. Ben oradaki eskici pazarlarını gözüm. Bu eskici pazarı Türkiye'deki görülen eskici pazarları gibi değildir. Bit pazarı gibi değildir. Bir Alman hiçbir zaman evinde çöp tutmaz. Herhangi işe yaramaz bir madde tutmaz. Bu dedesinden kalmıştır, annesinden kalmıştır. Ölürler, çocukları yoktur. Bir çocuğu vardır, gelir parasını alır, geri kalanı eskiciye satar. Onun için bunları bulmak biraz da tesadüf. Çok çok önemli belgeleri bulmak da büyük tesadüflere dayanıyor. Sayın Murat Bardakçı da söylüyor. Bazı şeyler yüzyılda bir geçer hele. Geçti geçti, geçmez geçmedi. Bu iş böyle yani. Takip edeceksin sürekli şekilde önemli yerleri.
Peki bu Çanakkale savaşlarında biz müttefikimiz Almanya. Yani o konudaki araştırmalarınız nedir? Tabii o çok derin bir konu ama kısaca burada bahsedelim ve konuşmamızı noktalayalım isterseniz.
Çanakkale çok ağır bir konu ama bizim bildiğimiz bir Çanakkale savaşı, bir Çanakkale zaferi değil, bambaşka konumda. Daha tekrardan başa gideceğiz. Biz ne demiştik? Osmanlı İmparatorluğu ufaldığında, çok dikkat edin, topraklarından çocuklar, insanlar Almanya'ya ve Avrupa'nın öteki ülkelerine götürüldüler. Hem nüfuslarını çoğaltmak için hem de yeni bir ırk yaratmak için. Yani ağır bir konu. Onunla bağlantılı.
Evet. Türkiye-Almanya tarihi konusunda derin araştırmalar yapan araştırmacı, gazeteci Şenol Şahin Çörekçi ile konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Çörekçi.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum tüm arkadaşlara. Selam.
Sesli Dosya.
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi bir mucizeyi gerçekleştirdi. Öncelikle büyük kentlerde yaşayan gurbetçi Özkonaklılar berdelerine bir orman kurdu. 500 bin ağaç dikildi. Şimdi telefon hattında Özkonaklılar Derneği Özkonak'ın başkanı Halit Bekeroğlu var. Sayın Bekeroğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Ya şimdi bu 500 bin çok büyük bir rakam. Yani gerçekten şöyle düşününce bir orman. Beldeyi kaplamıştır herhalde. Bu 500 bin ağacı ne kadar zamanda diktiniz ve nasıl başladı sizin bu ağaç maceranız?
Bizim ağaç maceramız 100 binle başladık, 500 bine çıktık. Arazi talan edildi. Arazi hangi ağaçlar gider, hangi ne kadar yağmur düşüyor, onların hesaplanması yapıldı. 500 bin ağaç projesiyle başlamış olduk. Geçen sene 5. veya 6. ayda startı verildi. Arazi talaslandı. Çukurları, delgileri yapıldı. Dikime hazırlandı. Sonbaharda ilk yağmur düştükten sonra da ekime başlandı.
Peki niye bu kadar fazla ağaç diktiniz? Ne yapmak istiyorsunuz orada?
Bizim İç Anadolu çok kıraçtır. Yani ağacı az olan bir yerdir. Bizim bu diktiğimiz 500 bin ağaçla Özkonak'tan ziyade Nevşehir'in ağaç potansiyelini %50 artırdık. Bu bırakın Nevşehir'i, İç Anadolu'nun makus tarihini bile değiştirdik bu 500 bin ağaçla. Bunu ağaçlandırırken de köylümüze de bunu yani sevdirmemiz lazım. Çünkü ağaca bu kadar meraklı bir köylümüz yok. Bundan bir şey kazanmasını talep istedik. Hani ağaçlarda dikilince. Bunun 300 bin tanesini bal ormanı yaptırdık. Hani bal ormanı derken çiçek açan ağaçlar dikildi. Aralara otlara, hani ara otu dediğimiz nane otu, kekik otu, böyle otlar atılarak çiçek açan otlar ve ağaçlar olarak planlandı. Bu ağaçlardan hani polenler üretilip köylümüze bir faydası olsun. Yani arıcılığı da teşvik etmek. Biraz da göçü engellemek.
Evet, bu çok güzel bir şey. Yalnız sizin orası Avanos'a 13 kilometre. Yani turiste geliyor. Turistik bir bölge. Peki dışarıdaki gurbetçi Özkonaklılar da pek çok katkıda bulunuyorlar. Hatta Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bile yaptırmışsınız. Hayırsever Özkonaklılar. Böyle bir yol, okul ihtiyacı yok ama mesela turizm önemli bir sektör. Orada bir turizm yatırımı düşünmez misiniz?
Bunu düşünüyoruz. Turizmden en çok yani zarar gören bizim Özkonak'tır. Bizim öz konağımızda yeraltı şehrimiz vardır. Yani çok büyüktür. Yeraltı şehrine girdiğiniz zaman tabelaları takip etmeseniz girdiğiniz kapıyı bulup tekrar çıkamazsınız. Günde aşağı yukarı 40 otobüs turist geliyor bizim köyümüze. Bu 40 otobüste bizim en çok faydalandığımız, hani egzoz gazını biz soluyoruz, yollarımızı bozuyor ve çocuklarımızı sokaklara, caddelere bırakamıyoruz. Otobüsler gelecek, bir şey olacak korkumuza. Biz bunu her seferinde devlet erkanımıza, devlet büyüklerimize her şeyi belirttik. Her görüşmelerimizde biz bunları zararlı görüyoruz. Öz konağımıza hiçbir faydası yok. Bu faydayı nasıl sağlarız? Bunlar da bu kadar bizim haykırışımıza, seslenmemize, onlar da bizi makul gördü. Ve yeraltı şehrinde bir dükkan yapıldı. Özelleşti oralar. Orada özelleştirilirken bir dükkanında öz konağı verilmesi kararlaştırıldı. Bu kararlaştırmadan dolayı bize 10 seneliğine bir dükkan verildi oradan. Dükkan dediğimiz zaman öz konak, yani köyde bir dükkan verirse ne olur, verilmese ne olur gibi düşünülüyor. Bunun kira geliri aylık 15 bin lira. Senelik 180 lira, 180 bin lira. Böyle bir dükkana sahip oldu şimdi beldemiz. Bitmesine de az kaldı o dükkanların. İnşallah bu ay sonbahara o dükkanda yetişecek. Belediyemize kalırsa bu dükkan, ya bu dükkanı ya belediyemiz kullanacak ya dernek kullanacak. Belediyemize kalırsa öz konağa bayağı bir yatırım olacak. Yani her sene, her ay 15 bin lira ekstradan bir yatırım yapabiliriz. Eğer bizim derneğimize kalırsa, biz derneğe 150 tane öğrenciye burs veriyoruz. Bu sayı neden 1500 olmasın?
Peki bu eğitime gelelim. Gerçekten pek çok gurbetteki öz konaklıya burs sağlıyorsunuz. Bir de orada yaz okulları düzenliyorsunuz. Bu eğitim etkinlikleriniz ne durumda?
Biz yaz okulu düzenliyoruz. Yani okullarımızda İngilizce öğretiliyor. Ama biz de hani çocuklarımız 3 ay boş gezip, yani köyde hem bir arkadaş kaynaşması, yani bir öz konaklının ne olduğunu görmesi için yaz okulları yapıyoruz. Bu sene 2 sınıf düzenledik. Aşağı yukarı 80 tane öğrencimize lise ve orta öğretimleri bir sınıf yaptık. Üniversiteli gençlerimize de bir sınıf yaptık. 80 tane öğrencimize İngilizce dersi verdirdik. Yani burada tekrar öğretmen arkadaşlarımıza, hanımefendilere de özellikle çok teşekkür ediyorum. Hiçbir karşılık gözetmeden öz konakları ders canı gönülden 2 ay ders verdiler. Bir kelime de öğrense, bir kelime yani üzerine koysak öz konaklı gençler için 80 tane öğrenci birer kelime öğrense, İstanbul'da ya da İstanbul dışında yaşayan öz konakları mutlu ediyor.
Evet. Şimdi tabii çok iyi bir örnek bu imece sağlıyorsunuz. Yalnız ben şunu merak ediyorum. İnsanlar yani Erzurumlularda, Sivaslarda yani her yerden, her memleketten insan var İstanbul'da. Ama sizin gibi böyle memleketine bu kadar bağlı, sizi ne çekiyor oraya?
Bizim hani bir şeyimiz var. Doğduğun yer mi, doyduğumuz yer mi? Biz doğduğumuz yeri unutmadık. Sıla hasretini unutamadık. Yani bize öğretilen, büyüklerimizin öğrettiği sıla hasreti. Yani bütün bizim atamız, soyumuz orada yatıyor. Onların sıla hasreti. Nevşehir'de, Özkonak'ta doğduk. İstanbul'da ya da gribette büyüdük. Doğduğumuz yerdeki etkinlikleri ise, doğduğumuz yere nasıl götürürüz? Neler götürürsek neler faydalı olabilir? Yani dışarıda gördüklerimizi doğduğumuz yere götürüp doğduğumuz topraklara borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.
Evet, gerçekten de bu borcu çok iyi ödemişsiniz. 500 bin ağaç gibi bu dile kolay, çok önemli bir rakam. Bunun da 300 bini bal ormanı olacak. Eğitim çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bu imeceyi sağlamak önemli. Hele bu çağda bunu sağlamak büyük başarı. Biz de tebrik ediyoruz. Öz Konaklar Derneği Özkonder'in başkanı Halit Bekeroğlu'na teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Yayınınızda başarılar diliyorum.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.